Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Sade yaşamakla ilgili hadislerdeyiz. 520. hadis. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadardı. Gömleğinin kolu bileğine kadardı. Yani çok uzun değildi. Kollardan ve ayaklardan elbise uzatmak bazen kibir alameti, zenginlik alameti olduğu için burada sade, kıyafetinin sade olduğunu ifade etmek için böyle demiş Esma radıyallahu anh. Esma binti Yezid kimdir? Malum birkaç Esma var. Esma binti Ebi Bekir, Hazreti Ayşe validemizin ablası. Esma annemiz var. Zübeyir bin Avvam'ın hanımı, Abdullah bin Zübeyir'in annesi. Esma binti Umeys var, Cafer-i Tayyar'ın hanımı. Bir de Esma binti Yezid var. Her birisinin kendine göre ayrı hususiyetleri var. Esma binti Yezid de güzel konuşmasıyla, güzel soru sormasıyla meşhur bir sahabiye hanım. Peygamber Efendimiz'e böyle bazı güzel sorular olmuş. Esma binti Yezid bin Seken, Medineli hanım sahabilerden olup Muaz bin Cebel'in halasının kızıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna hanımları temsilen gelerek güzel bir konuşma yaptığı için, tabi bir konuşma yapıyor, bir soru soruyor, bir müşkil hallediyor. Efendimiz de sahabelerine soruyor. Siz bunun gibi güzel soru soran, meselesini izah eden birisi gördünüz mü diye. Efendimizin huzurunda bu konuşmayı yaptığı için hanımların hatibi anlamında Hatibetün Nisa, hanımların hatibi, konuşmacısı diye anılmıştır. Hatip, hatibe. Künyesi Ümmü Seleme veya Ümmü Amir'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bazı gazvelere katılmıştır. 15 yılında yapılan Yermük Harbi'nde Rum askerlerinden 9'unu çadırının direğiyle öldürmüştür. Kahramanlığa bakın, yani bir hanım sahabinin Yermük Savaşı'nda Rum askerleri, askerlerden 9'unu çadır direğiyle öldürmüştür. Kendisinden rivayet edilen hadis sayısının 81 olduğu ifade edilir. Sünen sahipleri, Sünen diye kitabı olan muhaddisler, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai, bu Sünen sahipleri onun hadislerinden bazısını kitaplarına almışlardır. Peygamber Efendimiz'den işitip naklettiği hadisler arasında, kim Allah rızası için bir mescit yaparsa Allah da o kimseye cennette bir ev yapar rivayeti de yer alır. Allah ondan razı olsun. Radıyallahu anha. Açıklamalar: Esma binti Yezid'in bu rivayeti, yani Peygamber Efendimiz'in gömleğinin kolu bileklerine kadardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu bileğine kadardı rivayeti. Peygamber Efendimiz'in giyim kuşamda israftan sakınmakla beraber cimrilik de yapmadığını göstermesi açısından mühimdir. Ancak Peygamber Efendimizin giydiği elbiselerin, gömleklerin kolunun uzunluğu hakkında bize bir fikir vermektedir. Çeşitli rivayetlerden öğrendiğimize göre gömlek ve elbiselerin kolu bu şekildeyken cübbelerinin kolunun parmak uçlarına kadar uzandığını görmekteyiz. Üste giyilen cübbe biraz daha uzun, parmak uçlarına kadar uzuyor. Bu hususta çok kesin ölçüler vermek söz konusu değildir. Şu kadar var ki, soğuktan ve sıcaktan korunacak ve tesettürü sağlayacak şekilde giyinmek esastır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki bulduğu elbiselerden münasip olanları giymiş. Çok böyle hani terziye kendisine göre elbise diktirmiş değil. Dolayısıyla illa bu giydiği elbise böyleydi gibi bir ölçü alınmak doğru olmayabilir, yanıltıcı olabilir. Efendimiz o esnada bileğine kadar giymiştir. Sonra belki parmaklarına kadar uzunlukta giymiştir. giyilen elbise hareket etmeye ve iş yapmaya mani teşkil edecek şekilde de olmamalıdır. Yani çok uzun olursa da bu sefer elini kullanamayabilir insan. Yürümekte zorluk çekebilir. Dolayısıyla bir orta yol bulmak gerekiyor. Burada Peygamberimizin giyimiyle ilgili olarak ifade edilen husus yaklaşık bir sınır olup kesin ve bağlayıcı nitelikte değildir. Yani insan kalkıp da ya ben Riyaz-ı Salihin'de hadis okudum. Efendimizin elbisesi böyleymiş, hep böyle giymek gerekir, herkes böyle giysin diye böyle katı bir tavır içerisine girmesi yanıltıcı olabilir. Çünkü Efendimizin o esnada Esma radıyallahu anh Hatibetün Nisa'nın Efendimizin huzuruna çıkıp konuştuğu esnada o elbisesi varmıştır. Ama daha sonra veya daha önce de farklı elbiseler, farklı uzunlukta elbiseler giymiş olabilir. Hadisten öğrendiklerimiz, sahabe-i kiram Peygamber Efendimizin her türlü hareketini, tavrını, giyim kuşamına varıncaya kadar en ince ayrıntılarıyla tespit edip sonraki nesillere aktarmıştır. İşte burada Esma radıyallahu anh'a ne yapıyor? Efendimizin elbisesinin kolunun uzunluğunu tespit ediyor. Bu kadar bir detaya dikkat etmiş ve onu bize nakletmiş. İki, başka alanlarda olduğu gibi giyim kuşamda da israf ve cimrilikten sakınmak gerekir. Yani ne çok kısa böyle dirseğe kadar kısa ne de çok uzun parmaklara kadar değil bileğe kadar orta bir itidal göstergesi de oluyor. Yani bu tarifte Peygamber Efendimizin itidalli bir giyime sahip olduğu da ifade edilmiş oluyor kıymetli dinleyenler. Şimdi diğer bir hadise geçelim inşallah. 521. hadis-i şerif Riyas-ı Salih'in. Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Biz Hendek Savaşı gününde Hendek kazıyorduk. Önümüze son derece sert bir kaya çıktı. Hendek kazıyorlar. Tabii ki düşman Mekke'den yola çıkmış. Ona haber alınca nasıl bir savunma stratejisi yapalım diye konuşuyorlar. Acil bir kararla hendek kazmaya karar veriyorlar. Önlerinde 8 gün bir vakit var. Çünkü Mekke'den Medine'ye 8 günde gelinebiliyor. İşte o uzunca bir hendeyi 5 kilometre takriben uzunluk, genişliği, eni var, derinliği var tabii ki bunlar. Bir askerin atıyla birlikte atlayamayacağı kadar geniş ve derin olması, insanın geçemeyecek kadar derin olması gerekiyor. Gerçekten bu kolay değil yani. Efendimiz paylaştırıyor sahabilere, herkese beşer onar metrelik mesafeler veya daha fazla oraları kazacaksınız diye. Kepçe yok tabii ki o zaman için. Elle kazılıyor. O zamanki tabii ki kürekler, kazmalar nasıldı, ne kadar kullanıma elverişliydi onu da bilmiyoruz. Sahabiler bu hendeyi büyük bir özveriyle çok kısa sürede kazıyorlar. O büyük hendeyi gerçekten Uhud Dağı ile Sel Dağı arasını kapatıyorlar. Medine'nin girişi. Medine'nin öbür tarafları taşlık, kara taşlık denildiği, insanın yürüyemeyeceği, ordunun geçemeyeceği yerler. Sadece bu tarafı açık. Buradan girilebilir. Orasında Uhud Dağı ile Sel Dağı arasında hendekle kapatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu hendeyi kazarken kaya çıkmış, büyük bir kaya. Kırmazsan onun üzerine basar geçer askerler. Onu kırmak gerekiyor. Sahabiler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme önümüze şu kaya çıktı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben hendeye ineyim buyurdu. Sahabiler kıramamışlar. Büyük balyoz olsa bile yani insan bir balyozla nasıl büyük bir kayayı kırabilir? Diyorlar ya Resulullah önünü arkasını sağını solunu kazdık ama bu kaya çıktı bunu kıramıyoruz. Vurduk uğraştık kırılmadı. Ne yapmak lazım buna? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ineyim buyuruyor. Sonra ayağa kalktı açlıktan karnına taş bağlamıştı. Yani günlerce yemek yememiş çalışıyor bir taraftan. Hem çalışıyor hem de aç. Biz 3 gün müddetle yiyecek hiçbir şeyi tatmaksızın orada kalmıştık. 3 gün. Yani 3 gün bir şey yemeden insan ya otursa sadece otursa bile dayanamaz ama bunlar hendek kazıyor ve canhıraş bir şekilde düşman geliyor bir an önce yetişmesi lazım diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı eline aldı ve sert kayaya vurdu. O kaya un ufak olup kum yığınına dönüverdi. Allah'ın bir yardımı, hikmetiyle Efendimiz bir mucize göstermiş yani. Bir vuruşta kaya un ufak oldu diyor. Kum gibi oldu. Ya Resulallah, eve gitmeme izin veriniz dedim. Cabir radıyallahu anh. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki Efendimiz bu kayayı kırdıktan sonra dedim ki ya Resulallah, eve gitmeme izin verir misiniz? Evde eşime hemen koşup Efendimiz izin verince eşine, hanımına ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i dayanılmayacak bir halde gördüm. Aç, 3 gündür karnına taş bağlamış. Izdırabından. Taş niçin bağlanıyor? Açlığın verdiği ızdırap var. Dışarıdan bir baskı yaparak, mideyi büzüştürerek o ızdırabı, açlık ızdırabını gidermek için taş bağlanıyor. Hatta sahabiler bir taş bağlayınca Efendimiz daha çok aç kaldığı için 2 taş bağladığını gösteriyor bir zamanda. Yanında yiyecek bir şey var mı diye sordum diyor hanıma. Hanım, biraz arpa ile bir de oğlak var. Keçi yavrusu, küçücük. Yani bir kişiyi bitirir etini, öyle bir şey. Ben oğlağı kestim, arpayı da öğüttüm. El değirmeniyle öğütüyorlar o zaman. Büyük değirmenler yok tabii ki. Her evde bir el değirmeni var. Ekmek yapmak için arpayı, buğdayı onunla öğütüyorlar. Buğday da yok, arpa daha ucuz olduğu için arpa var. Eti tencereye koyduk. Sonra ben ekmek pişmekte, tencere de taşlar üzerinde kaynamaktayken Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Hemen ekmeği fırına koymuşlar demek ki. Ekmek fırında pişiyor. Tencereye oğlak, keçi yavrusunu da kesmiş, hazırlamış. O da tencerede kaynıyor. Hemen gittim Resulullah Efendimiz'e. Enteresan bir şey tabi bu. Hendek kazarken bazı insanlar var, münafıklar falan. Kimisi izin almadan kaçıp gidiyor. Evlerimiz açıkta, düşman baskın olabilir diye. Kimisi işte bahaneler, çeşitli bahanelerle çekip gidiyor. Bununla ilgili ayet kerimeler geliyor tabi. Nur suresinin sondaki ayetler. Onlar izinsiz gitmezler diye. Sen istediğine izin verirsin, istediğine vermezsin diye. Şimdi Cabir radıyallahu anh da izin istiyor ama onun izni farklı tabii ki. Yani herhangi bir işi olduğu için değil, Peygamber Efendimiz'i aç gördüğü için ona bir şeyler hazırlayabilmek için izin isteyip evine gidiyor, koşuyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ey Allah'ın Resulü, birazcık yemeğim var. Az bir yemeğim var. Bir iki kişiyle birlikte bize gidelim dedim. Yani Peygamber Efendimiz işte Hazreti Ebu Bekir, Ömer, alsak 2 kişi, 3 kişi anca yeter, oğlak çok da değil. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar yemek var diye sordu. Ben de olanı söyledim. Küçük bir oğlak, biraz da ekmek, arpa ekmeği. Bunun üzerine Efendimiz ooo hem çok hem de güzelmiş buyurdu. Hem yavru, keçi yavrusunun eti taze, güzel. Hem de çok diyor. Yani Allah'ın nimetini ne şükredenler için bu çok bir nimet tabii ki, az değil. Bakışa göre değişir. Bize göre olsa bir kişinin yiyeceği tabii ki. Ben de olanı söylediğim Efendimiz hem çok hem güzel buyurdu. Hanımına söyle, ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmesin, ekmeği de fırından çıkarmasın. Efendimiz harikulade bir olay olacağını işaretini vermiş oluyor. Hanımına söyle, ben gelinceye kadar ekmeği fırından çıkarmasın, tencereyi ateşten indirmesin. Sonra ashabına kalkınız dedi. Muhacirler ve ensar hep birlikte kalktılar. Kalkın, davete gidiyoruz. Yemek hazırlanmış. 1000 kişilik bir ordu tabii ki, hendek kazan sahabiler. Hepsi de aç. 3 günlük aç. 3'er günlük aç. Yani 3 gün aç olan bir insan kendisi yer zaten bir oğlağı ama 1000 kişi bine katlayacak demek mucizeyle. Muhacirler ve ensar hep birlikte kalktılar. Seviniyorlar tabii ki. Allah lütfetti, bir yemek var diye. Ben telaşla eşimin yanına vardım. Eyvah dedim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında muhacirler, ensar ve beraberlerinde olanlarla birlikte geliyor dedim. Hanım baştan beni rezil ettin, neden olanı söylemedin falan, hani olduğu kadar söyle seydin falan diye biraz serzenişte bulunmuş. Sonra da diyor ki Peygamber Efendimiz sana sordu mu ne kadar yemek var diye. Evet diyor, sordu. Ne kadar var diye sordu, ben de bildirdim. O zaman diyor hiç aldırış etme, hiç üzülme. Demek ki bir bildiği var. Yani hakikaten firasetli bir hanımmış Cabir radıyallahu anh hanımı. onun babasının şehadetinden sonra almıştı. Kardeşlerine, kız kardeşlerine baksın diye dul bir hanımla evlenmişti. Peygamber Efendimiz genç, bakire biriyle evlenseydin deyince, ya Resulallah, kardeşlerim var şimdi, onlara bakacak birisinin biraz onlardan büyük olması lazım. Onlarla aynı yaşta olan birisi onlara bakamaz demişti. Efendimiz de isabet buyurdum demişti. Bu hanım işte demek ki onun için bereketli olmuş. Efendimizin duasını aldığı için çok anlayışlı, firasetli bir hanım. Resulullah Efendimiz geldi ashabıyla birlikte. Sahabilere giriniz, birbirinizi sıkıştırmayınız buyurdu. Sakin sakin girin, yavaş yavaş girin buyurdu. Grup grup giriyorlar tabii. Hepsi bir eve sığması mümkün değil. Bir grup giriyor, yemeğini yiyor, çıkıyor. Sonra bir grup daha geliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ekmeği koparıyor. Kendisi Efendimiz geçmiş fırının başına ekmeği alıyor. Üzerine et koyuyor. Tabii orada Efendimiz bir dua okuyor. Diyorlar ki Allah'ın ona öğrettiği bir dua okudu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Maşallah. Allah'ın dilediği kadar bir şeyler okudu. Ekmekten alıyor, etten alıyor, üzerine koyuyor ve her defasında tencereyi ve fırını kapatıyor. Açık bırakmıyor kapaklarını. Ondan aldığını ashabına veriyordu. Sonra yine aynısını yapıyordu. Onların hepsi doyuncaya kadar ekmeği koparıp üzerine et koymaya devam etti. Neticede bir miktar yiyecek arttı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ye, konu komşuya da hediye et, çünkü insanları açlık perişan etti buyurdu. Yani Medine'de o zamanlar bir açlık hüküm sürüyor demek ki. Efendimiz artanı da yiyin diyor. Çoluk çocuğunu, ev halkına yedir, akrabalarına, komşularına da ikram et, çünkü açlık ortalığı kasıp kavuruyor buyurdu. Bir başka rivayette Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hendek kazıldığı zaman ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de açlık gördüm. Hemen hanımın yanına gidip, yanında bir şey var mı? Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok acıktığını gördüm dedim. Eşim bana içinde bir ölçek arpa olan bir dağarcık çıkardı. Şu dağarcıkta biraz arpa var. Bizim bir de besili kuzucuğumuz vardı, bir kuzu. Hemen ben onu kestim. Arpayı da eşim öğüttü. Ben işimi bitirinceye kadar o da işini bitirmişti. Eti parçalayıp tencereye koydum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına dönerken eşim bana, sakın beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındakileri rezil etme dedi. Yani çok kişi çağırırsın, yemeğim biter yetmez, ben de rezil olurum. Hanımların korkusu budur tabii ki, misafir geldiğinde yemek yetecek mi, beğenilecek mi, aç kalan olacak mı diye. O zaman her zamanki derdi bu hanımların. Allah onlara öyle bir fıtrat vermiş. Beni rezil etme dedi. Bu sebeple Resul-i Ekrem'e durumu gizlice söyleyerek, ya Resulullah, küçük bir kuzumuz vardı, onu kestik. Bir ölçekte arpa öttüm. Birkaç kişi birlikte buyurunuz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey hendek ehli, Cabir bir ziyafet hazırlamış. Haydi buyurun diye yüksek sesle bağırdı. Cabir radıyallahu anh gizlice, ya Resulullah, hani çok kimse duymasın, bir iki kişiyle gidelim diye gizlice söylüyor ama Efendimiz de, ey hendek ehli, Cabir bir ziyafet hazırlamış. Haydi buyurun buyuruyor yüksek sesle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek, ben gelinceye kadar sakın tencerenizi ateşten indirmeyin. Hamurunuzda ekmek yapmayın buyurdu. Yani fırına koymayın. Ben eve geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de halkın önünden geldi. Efendimiz önde, arkasında hendek ashabı 1000 kişi geldiler. Ben eşimin yanına varınca bana, ah seni dedi. Ne yaptım ben, ne affettim ben, ne yapacağım ben şimdi? Herkese birer lokma versek ancak düşer. Ben de senin bana söylediğini aynen yaptım. Hanım, yani ben farklı bir şey yapmadım. Sen nasıl tembih ettiysen, nasıl talimat verirsen aynen yerine getirdim. Bizim gibiymiş sahabi mübarek de Cabir radıyallahu anh. Hanımlarımız ne derse hiç sözünden çıkmayıp aynen uyguluyoruz. Son söz bizim sözümüz oluyor yani. Bizim dediğimiz oluyor. Peki hanım diyoruz. Ne dediyse aynen yapıyoruz. Öyle yaptım diyor. Benim bir suçum yok. Eşim hamuru çıkardı. Resul-i Ekrem ona üfledi ve bereketli olması için dua etti. Sonra tenceremize yönelip ona da üfledi ve bereketlenmesi için dua etti. Sonra da hanımıma, bir ekmekçi hanım çağır da seninle beraber ekmek yapsın. Yani azıcık hamur demek ki öyle bereketli olacak ki bir kişi yetiştiremeyecek. Bir yardımcı ekmekçi hanım çağır komşulardan. tencerenizden yemeği kepçe ile al, onu ateşten de indirme buyurdu. Gelenler 1000 kişiydi. Allah'a yemin ederim ki böyle. Yani hiç diyor mübalağa için değil, 1000 kişi, yeminle söylüyorum. Güzelce yediler, hatta kalanı bırakıp gittiler. Yemek de arttı. Tenceremiz eksilmeden kaynıyor. Azalmayan hamurumuzdan da iki hanım tarafından sürekli ekmek yapılıyordu. Vere ekmek, sanki fırın oldu mübarek. Şehir fırını. Vere diyor, iki hanım ekmek yapıyor. Tencerede de hiç azalmadan kaynıyor. Açıklamalar. İmam Nevevi aynı konuyu anlatan fakat az çok farklılık arz eden bu rivayeti hem Buhari hem de Müslim'in sahihlerinden ayrı ayrı nakletmiştir. İmam Müslim bu hadisi güvendiği biri tarafından yemeğe davet edilen kimsenin başkasını yanına alıp gitmesinin ve aynı yemeğin etrafına toplanmanın müstehap oluşu bahsinde nakletmiştir. Yani muhaddisler hadisleri böyle konu konu taksim ediyor. Hangi başlığa uygunsa onun altına koyuyor. Bu rivayeti Müslim, İmam Müslim nereye koymuş? Bir kişi tanıdığı, güvendiği birisi tarafından yemeğe çağrıldığında yanına başkasını alıp götürebilir. Böyle bir başlıkta zikretmiş. Bir de aynı sofra etrafında toplanmanın caiz olduğu. Yani sahabiler toplanıp bir sofra etrafında yemek yiyorlar. Yani bu hadisten çeşitli hükümler çıkarılıyor. Tabii ki başka başlıklarda da bunu zikrediyor. Çünkü bir hadisten belki 20, 30, 40, 50 tane hüküm çıkıyor. Hicretten 5 yıl sonra Mekke müşrikleri Ebu Sufyan'ın komutasında 4000 kişilik bir ordu ile Müslümanlarla savaşmak üzere Medine'ye hareket etmişlerdi. Hicretin 5. yılında. Yani dertleri neydi? Bedir'de geldiler, bir zafer alamadılar. Uhud'da geldiler, kısmen biraz zafer gibi oldu, ortada kaldı. Artık son darbeyi vurup Müslümanların işini bitirelim. Şu ticaret yolumuzu bir açalım. Yani ekonomi dertleri, ekonomi mal, para. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret eder etmez onların ticaret yolunu kesti. Ekonomik boykot yaptı. Yani Efendimiz onları ekonomik olarak sıkıştırdı. Bunun için çırpınıyor Mekkeliler. Bedir'e geliyor, Uhud'a geliyor, Hendek'e geliyor. Derdi ne? Şam ticaret yolunun açılması. Orayı bir açıp da rahatlatalım. Ticaretimiz ferahlasın diye. Bu önemli demek. Bugün de aynı şeyi yapmak lazım. İslam düşmanlarına karşı bu ekonomik baskıyı çok iyi kullanmak lazım. Bu Efendimizin aldığı en büyük tedbirlerden birisi. Müslüman askerlerin sayısı 1000 kişiden ibaretti. O sırada Medine'de kıtlık hüküm sürmekteydi. Tabii ki Mekke'den 4000 kişi yola çıkıyor ama Hendek'te civardan toplanan Yahudilerin topladığı kabilelerle 10000 kişi oluyor. Zaten bu savaş Yahudiler tertip ediyor. Onlar teşvik ediyorlar, gidiyorlar Mekkelileri. Onlar da istiyor ama işte ön ayak olanlar Yahudiler olmuş. Civar kabileleri, Gatafanlıları, şunları bunları toplayıp Medine'nin başına hepsini yığmışlar. 10000 kişilik bir ordu hazırlamışlar. O sırada Medine'de kıtlık hüküm sürmekteydi. Bu sebeple Hendek Harbi kıtlık senesine rastlamıştı. Müslümanlar açlık ve kıtlık sebebiyle Medine'nin dışa açık kısmına hendek kazarak savaşmaya karar vermişlerdi. Cabir'in hanımı Süheyle binti Mes'ud ile birlikte verdiği bu davet Hendek'in kazılması sırasında gerçekleşti. Gerçekten ne güzel bir davet. İnsan orada olmayı istiyor yani. Biz de öyle bir davette bulunabilseydik diye. Ashab-ı kiramın yanında Peygamber Efendimiz'in mucizesini orada görmek ne büyük bir saadet. Ramazan'da Medine'de mescitte yemek dağıtan böyle vakıflar falan var. Orada birisi bu isim Cabir. Cabir ismini koymuş. Cabir yemek sofrası. Cabir şirketi. Cabir'in matamı Cabir. Cabir'in lokantası diye. Herhalde dedim bu Cabir radıyallahu anh'ın bu davetinden hareketle bu Müslüman böyle bir isim koymuş. İşte Cabir radıyallahu anh orada nasıl ashab-ı kirama bir ziyafet verdiyse bu Müslümanlar da bu kardeşlerimiz de Medine'de Mescid-i Nebevi'de iftar vakti o kadar Müslümana yemek dağıtıyorlar. İşte etli pilav dağıtıyorlar, meyveler falan, içecekler dışarıda. İçeriye bu tür yemekler alınmıyor tabii ki mescide. Bahçeye daha çok pilavdır falan, o dökülecek, kirletecek şeyler bahçede veriliyor. bu Mat'am-ı Cabir, Cabir'in lokantası, mutfağı da orada görmüştüm. Orada yemek dağıtıyor, sofra açıyordu yani. Resul-i Ekrem Efendimizin birkaç kişilik yemekle 1000 kişiyi doyurması, hatta onlardan artanın komşulara ikram edilmesi sonucu onların da doyması mucizesine bütün sahabiler şahit oldular. Bu mucizeye bütün sahabiler şahit oldu, 1000 kişi şahitlik etti. Hadisten öğrendiklerimiz, bir sahabilerin yaptığı bir işi Peygamber Efendimiz de onlarla birlikte yapardı. Yani hendek kazdı Efendimizle, sahabilerle birlikte. İki, Peygamberimiz içinde yaşadığı toplumun sevinçlerine, kederlerine, sıkıntı ve üzüntülerine onlarla birlikte ortak olurdu. Efendimiz sahada, ashabın içinde. Onlar aç kalıyor, o da aç kalıyor. Onlar hendek kazıyor, o da hendek kazıyor. Onlar mescidin inşaatını yapıyor, kerpiç taşıyor. Peygamber Efendimiz de kerpiç taşıyor. Onlar düşmana için dalıyor, savaşa giriyor. Efendimiz de onlarla birlikte giriyor. Sonra oturup onları etrafına toplayıp sohbet ediyor. Tabii böyle olursa etkili olur ama uzakta olur. Yukarıdan emrederse tabii ki onun konuşmasını, nasihatını da kimse çok fazla dinlemek istemez. Efendimiz ashabının içinde. 3. Sahabe-i kiram açlığa, susuzluğa ve hayatın her türlü zorluklarına tahammül etme konusunda ümmete örnek teşkil etmektedir. 4. Yokluk ve kıtlık zamanlarında ihtiyaç anında yapılan davetler ve muhtaçları yedirip içirme başka zamanlardakinden daha faziletlidir. Yani normal vakitlerden, kıtlığın olmadığı zamanlardan bu Hendek Savaşı esnasında Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın verdiği ziyafet çok farklı. Hepsinden çok daha kıymetli. 5. Kalabalık içinde bir kimseye gizlice söz söylemek caizdir. İşte 1000 kişi orada hendek kazarken veya bir kısmı dinleniyor Efendimizin yanında, bir kısmı belki. O esnada Hazreti Cabir'in varıp Peygamber Efendimiz'e gizlice bir şey söylemesi demek ki caiz. 6. Mucize haktır ve Peygamberimizin pek çok mucizesine ashab-ı kiram defalarca şahit olmuştur. Mucize haktır. Bu bize artık o kadar değişik yollarla gelmiş ki tevatür derecesinde onu inkar etmenin, kabul etmemenin bir manası yok. Çünkü var öyle insanlar, mucizeleri kabul etmeyen insanlar var. Bunları aklileştirmeye çalışan, normalleştirmeye çalışan bazı insanlar var. Onlara itibar etmemek gerekiyor. Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.